Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İmam Rabbani Hazretlerinin kendi yaşadığı zamandan günümüze ışık tutan mektuplarını, kalemi ve kelamıyla yolumuzu aydınlatan, bu güzel mektupları bize şerh eden Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla tekrar huzurlarınızdayız. Ben program sunucunuz Muhammed Sami Zorlu. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.
Hoş bulduk kıymetli kardeşim. İnşallah güzel bir mektup şerhi olur yine bugün. Kıymetli dinleyicilerimize buradan selamlarımı, saygılarımı sunarım.
İnşallah diyelim hocam. 222. mektuptayız. Hacı evet. Muhammed Eşref El Kabuli'ye yazılmıştır diye başlıyor mektup. Allah'ım, peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizleri razı olduğun şeylere muvaffak kıl. Sana itaat yolunda bizlere sebat ver diye başlamış.
Evet, yani itaatte sebat çok önemli. Peygamber Efendimiz'e uymak çok önemli. Dualarımız böyle olsun. Çünkü itaatte devamlılık asıldır. İnsan yani 50 senelik ömründe 49 sene itaatle gidip son sene itaat etmese Allah göstermesin. Bütün o itaatleri de boşa gider.
Evet.
O yüzden itaatte sebat. Hele günümüzde bu çok zor. Bu modern hayat o kadar bizi çevrelemiş ki en olmadık zamanda bizi günaha sokuyor. Geçen bir abimiz anlatıyor. Umre'ye gittim diyor. Orada bile cep telefonuma çok olmadık kötü mesajlar geliyor. Ya dedim diyor, Ravza-i Mutahhara'da dahi böyle haramların etkisinden kurtulamıyoruz diye üzüldüm diyor hakikaten.
Evet.
Dua edelim inşallah. İnşallah. Rabbimiz çoluğumuz, çocuğumuz, bütün dinleyicilerimizi, Müslümanları sebat ehli eylesin.
Amin. Büyüklerden bir zat şöyle demiştir diye devam ediyor mektup. Sadık mürit, günahları yazan sol omuzdaki kâtibin 20 yıl boyunca hiçbir şey yazmadığı kimsedir.
Demek ki tasavvufta sadık olmak için, doğru, düzgün, sadık mürit olmak için 20 sene belki kesretten kinayedir de uzunca bir süre yani soldaki meleğin boş kaldığı, efendim günah yazamadığı bir insan olmak lazım. Bu da kolay bir iş değil. İşte tasavvufta biz buna muhasebe, murakabe, ihsan makamı diyoruz. İnsanın devamlı hareketlerini kontrol etmesi. Ki yani böyle hataya, günaha düşmemesi manasına geliyor. Bakalım evet. Ya Rabbani ne diyecek? Böyle insan olmak tabii kolay değil. Hatta şunu da söyleyeyim, belki de imkansız. Neticede insanız. Beşer, şaşar demişler. Önemli olan günahta ısrar etmemek. Hatada ısrar etmemek yani.
Evet.
Farkına varır varmaz muhasebe, murakabe edip onun telafisine çalışmak.
Evet. Buyurun. Bu kusur dolu fakir, zevk ve vicdan yoluyla kendi kendini öyle görüyor ki, acaba iyilikleri yazan sağ omuzdaki katibi 20 senedir amel defterine yazabilecek bir iyilik bulabilmiş midir?
İmam Rabbani Hazretleri çok mütevazi bir Allah evet. dostu. O da diyor ki, bırak diyor 20 sene soldaki meleğin efendim boşta kalması, yazacak günah bulamaması. Acaba diyor sağdaki meleğim 20 senedir yazmaya değer kıymetli bir amel bulabilmiş mi?
Evet.
Hakikaten bu çok güzel bir düşünce sistemi esasında. Yani ben diyorum ki bazen de bu hal sana hepimiz olur yani. Ya diyorsun Allah'ım yani günahlarım, haramlarım zaten diz boyu. Ama yani senin karşında sana sunacak bir hayırlı amelim de yok. Namaz kılıyorsun işte efendim dünyevi düşüncelerle. Kurban kesiliyor efendim işte şu bu kaygılarla. Oruç tutuluyor falan filan kaygılarla. Yani işte alelem ne der? Toplum şeyinden dolayı, korkusundan dolayı. İşte kurbanda efendim et yiyelim, kebap yapalım şeysi oluyor insanlarda, hevesi oluyor. Hacca gidiyorsun işte aman bol bol evvelden daha çok da şimdi azaldı Allah'a şükür. Oradan elektronik eşya getireyim, iPhone getireyim, efendim yani şimdi ibadetlerimiz bile Allah'ın huzuruna çıkmaya layık değil.
Evet.
İnsan bunu düşünmesi çok güzel bir şey. İmam Rabbani bize bunu öğretiyor. Ey mürit, ey sadık mürit diyor. Ben diyor o büyük Allah dostunun dediği gibi senin diyor yani böyle düşünmeni değil, amellerine kıymet vermemeni isterim. Çünkü Allah'a sunulacak ibadetlerimiz hakikaten paçavra gibi inşallah yüzümüze savrulmaz. Estağfirullah. Feveylül lil musallin diyor Rabbimiz değil mi?
Evet.
O namaz kılanlara yazıklar olsun. Nasıl namaz kılıyorlar? Kafaları dünya ile meşgul. Dünya ile dolu. Namazında hata yapmış. Kaç rekat kıldığının farkında değil. Namazı onu haramlardan alıkoymuyor. Böyle bir namaz belki ahirette başımıza dert açacak. Çünkü Allah-u Teala veil kelimesini kolay kolay kullanmaz. Bir de veil, geçen de bahsetmiştik hatırlarsanız, veilüllükillü hümezetillümeze. Allah-u Teala az yerde kullanıyor bu tür. Demek ki namazda dünya ile meşgul olmak, kuşu ve huzurdan uzak namaz kılmak Allah'ın bir bakıma böyle bedduasına, lanetini celbediyor, Allah göstermesin.
Evet.
İmam Rabbani inşallah bu konuda bize örnek olur da ne yaparız burada yola çıkarak? Tabii bir karamsarlık, bir ümitsizlik gibi düşünmeyelim bunu. Amellerimizin kalitesini artırmaya çalışırız inşallah.
İnşallah. Allah Subhanehu biliyor ki bu sözü yapmacık olarak söylemiyor. Fren kafirlerin bile kat kat kendisinden üstün oldukları zevk yoluyla düşünmektedir.
Şimdi tabii demiş. Bir insan bazen tevazu yapar, yapmacıktır, biliyor musun? Hı hı. Bunlar çok sırıtır ya, yapmacık tevazular. Halbuki insan bu tasavvufta bunlar çok riya, kibir şeyine girdiği için yapmacık tevazu kibirden gelir. Adam yani sufiyim diyor. Sufi mütevazi olması gerekir. Ama gerçekten tevazu gösteremiyor. Kalbinde kibir de var. Yapmacık hareketler yapıyor. Allah göstermesin. Bunlar çok tehlikeli şeyler tasavvufta yani. Hı-hı. Şimdi ben diyor düşündüm. Vicdanen kendimi Frank kafirinden dahi aşağı hissediyorum. Tabii buna biz kelami açıdan bakarsak en kötü Müslüman. Yani her türlü şey hayatında. Allah katında bu en kötü Müslüman. Allah'a iman ettiği için ama tabii iman olacak yani. Hı-hı. Gavi imanı olacak. Hani sahabeden bir Hemer diye zat var. Sık sık şarap içtiği için buna şey vurulmuş, had cezası. Bir gün mesela lanet olsun sana gibi şeyler söylemiş sahabeden birisi. Peygamberimiz demiş ki dur demiş dur. O demiş Allah ve Resulünü seviyor. Tamam, bir müptela olmuş içkiye. Yani bu mümin içki de içse, bilmem ne de yapsa. Onun yanında hani sık sık bu bize soru sorulur, biliyor musun? Edison derler, neydi o elektriği icat eden falanca işte ampulü bulmuş falan, hı-hı, filan. Bu adamla mı cehenneme gidecek? Ya kardeşim biz kimsenin cehenneme gitmesini istemeyiz de. Ama Kur'an-ı Kerim'de cennete gitmenin de şartları konmuş. İllellezine amenu ve amülü salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. Asıl süresi her zaman okuduğumuz.
Evet.
Önce iman. İman etmemişse hangi aşeyi bulmuş, bilmem neyi yapmış, yanlış anlaşılmasın, onları küçümsemek için söylemiyorum. Zaten onlar o yaptıkları icatların karşılığını dünyada alıyorlar. Kat kat, değil mi?
Evet.
Paralarına para katarak. Hı hı. Ama ahirette Allah-u Teala'nın ölçeği başka. Sen Allah'ı tanımamışsın. Allah'ın kudretini, yaratıcılığını kabul etmemişsin. Cezasını çekersin yani. Hani bazen böyle biz sapla samanı birbirine karıştırıyoruz. Şimdi itikadi olarak en kötü Müslüman en dünyevi şartlarda iyi kafirden daha hayırlıdır. Ama İmam Rabbani demek istediği şudur. Bir insan bir kafir bile görse der ki ya yarın bu adam Müslüman olur. Tevbe eder, beni geçer. Nitekim bugün biz biliyoruz ki mühtedi olup da Kur'an'ı ezberleyen, Kur'an'ı güzelce öğrenen, davetle, tebliğle, irşatla meşgul onlarca mühtedi Müslüman var. Onların Allah göstermesin, biz 10 sene önce halini görseydik. Ya 5 para etmez adam. Ben ne kadar iyi ya da bak ben Müslümanım diyebilirdik. Ama bugün o insan bizi kat kat aşmış durumda. Yani onların diyor sonu hidayet olabilir. Hı hı. Allah göstermesin. Tasavvufta şu da var. İnsan dağın tepesine yükseldikçe riski artar, değil mi? Korkusu artar. Niye? Dağın etinden düşen adam 3-5 metre yuvarlanır. Hem de zevkli olur çimenlerin üzerinde. Hiçbir şey olmaz. Kalkar tekrar devam eder. Ama evet. Everest tepesinin ta o tepelerden düşen adam, şunu da söyleyeyim antiparantez muhterem dinleyicilerimiz, lütfen yaptığımız sporları da Allah için yapalım. Ben çok üzülmüştüm. Yıllar önce Kırgızistan'daydım. Orada dağlar çok yüksek. Türkiye'den, hı-hı, gelen bir sporcu kardeşimiz düşmüş, bulunamamıştı cesedi.
Evet.
Dağın tepesine öyle düşmüş, nasıl uçuruma gittiyse. İnilemeyen uçurumda. Ya bu da hani spor da spor olmalı. Böyle hani insanlığa faydası yok, vücuda faydası yok ve büyük risk varsa yani ahirette biz Allah'a nasıl cevap vereceğiz? Allah'ım senin verdiğin o güzelim canı, o güzelim vücudu bir tepeye tırmanırken düştüm, yok oldu. Allah'ım senin verdiğin o güzel bedeni, o güzel canı arabayla 150 kilometre yaparken takla attım öldüm. Mi diyeceğiz yani Allah'ın huzuruna? Utanmayacak mıyız yani? Allah bizi bu dünyaya yani sporun da bir adam şimdi kayıkla okyanusu geçmeye çalışıyor. Yüzerek okyanusu geçmenin Allah aşkına kime ne faydası var? Hani denizaltıyla geçsen denizin altındaki balıkları tanırsın. Allah'ın, hı-hı, yarattığı o güzel mahlukatı tasdif edersin. Bir faydası var.
Evet.
Belki doğal gaz bulursun falan. Ama yüzerek ben şimdi buradan Amerika'ya kadar yüzsem Bundan kimin ne çıkarı var? Bugün de çok moda oldu böyle hedefsiz sporlar. Hı hı. Bisikletle bilmem ne turu, tehlikeli yerler, hayvan saldırır, araba çarpar. İnsana böyle nefis işte hakim olunca sporu da tadını kaçırtıp olmadık sporlar yaptırıyor. O yüzden bu beden kıymetli, bu can Allah için kıymetli ve yerli yerinde kullanmamız lazım. Hiçbir zaman da başkasını küçük görmek, kendimizi büyük görmek, bu da yanlış. İşte bunu söylüyor İmam Rabbani bu cümlesiyle. Yani böyle bedenimizi efendim iyi kullanalım. Hiçbir zaman da iyi kullandık havasına girmeyelim.
Evet.
Ruhumuzu iyi kullanalım. Ama bir Frank kafiri de, Frank Fransız manasına geliyor herhalde. Yani evet. Evvelden çok kullanıyor Osmanlı evet. şeyinde. Demek ki Fransızlar çok öndeymiş bu Haçlı seferlerinde falan. Hı-hı. Yani hiçbir zaman da onları yani bizde biliyorsunuz ümmeti davet, ümmeti icabet vardır. Birisi daveti kabul eder, birisi icabet eder yani. Ümmeti icabet dediğimiz işte bu Hristiyanlar, şunlar, bunlar. Belki hı-hı. İslam tebliğ onlara ulaşsa inşallah ulaşır. Nitekim Abdülkadir Geylani Hazretleri binlerce insanı hidayetine vesile olmuş. Hakeza İmam Rabbani Hazretleri yüzlerce Hindu'nun bilmem işte gayrimüslimin hidayetine vesile olmuş. Kendimizi öyle hani bazen işte batılılar kötüdür falan günümüz modern şeye tercüme edersek bu şeyi söylemi Sami kardeşim.
Evet hocam.
Hep böyle biz işte doğullar çok iyiyiz, batılılar çok kötü falan diye düşünüyoruz. Değil. Onların da iyisi var, kötüsü var. Tabii kötüler daha fazla iman etmedikleri için.
Evet.
Allah katında. Yani kelam-ı açıdan bunu söyleyemeyiz. Kafirler Müslüman'dan üstündür diyemeyiz. Allah göstermesin. Hani biliyorsun bu ülkede sapıtan bir din adamı yani Müslüman'a suçluyor tabii değil mi? Kafirlere yani batılılara siz iyisiniz. Bütün hata günah bizde. Halkını İslam Müslümanları küçük görmek hastalığı bizde çok var. Bu caiz değil. Hatta insanı dinden çıkmaya da kadar götürebilir. Hı hı. Ama şahsen ben kendimi bir Alman'dan bir Fransız'dan üstün görmemeliyim. Yani o adam hidayete gelir, beni geçebilir diye düşünmeliyim.
Evet.
İmam Rabbani bize bu yüksek ahlakı öğretiyor. Allah ondan razı olsun ki.
Amin.
Tevazu güzel bir şey. Mütevazi insan hizmet de eder, tebliğ de yapar. Ama kibir ve şey girerse insanın kalıbına ondan bir hayır gelmez.
Evet. Nedeni sorulduğunda diye devam ediyor mektuba.
Bu biz Frank... açıklamış olduk nedenini ama bakalım evet. İmam Rabbani ne diyecek. İnşallah evet. Yanlış bir şey söylememişizdir.
Estağfurullah. Nedeni sorulduğunda cevabını vermekten aciz kalmaktadır. Etrafının hatalarla çevrildiği, kötülüklerin kendisini kuşattığı zevk yoluyla hissetmektedir.
Tabii şöyle bir de insan hani kendi hatasının kusurunu daha güzel bilir. Hani hoca bir gün eşeğine veya atına binmeye çalışıyor, düşüyor. Hı hı. Ah gençlik diyor. Sonra sağına soluna bakıyor. Ya diyor ben senin gençliğini ne bilirim. Yani sen gençken de ata binemezdin. Yine düşerdin. Şimdi insan hani bazen böyle der ah gençliktir ama insan kendi gençliğini de iyi bilir. Yani o yüzden ama başkasının işlediği hatayı biz göremediğimiz için bir işim orası var. Hatta adam gayrimüslim de gözükür. Belki kalbinde iman da vardır. Hı hı. Şimdi o boyutu var. Yani tabii bir insan aleni küfür işlemiyorsa iç halini bilemeyiz. Nitekim Türkiye'de geçen işin nakli gubur bir kıssası vardı. Bir papaz vefat ediyor. Falanca zatın rüyasına girip ben diyor esasında Müslümandım. Benim diyor kabrimi hemen oradan alın. Başka yere falanca Müslüman kabrine taşıyın.
Evet.
Hikaye tam hatırlayamadım şu anda ama aynı rüyayı oğlu falan da görmüş. İlginç adam hakikaten Müslüman olmuş. Hı hı. Ve İslam'ı tebliğ etmiş. Papaz olarak. Ha, caiz mi değil mi ne yapsın adamcağız. Demek imkanı yokmuş. Hani bazen hakikaten öyle zor durumlar oluyor ki ben bundan önce okumuştum mesela işte Ermeni toplumunda yaşayan bir papaz veya bir insan hatta bizim Alto dergisinde çıkmıştı. Hı hı. O zat yani Müslüman oldum deyince akrabaları da onu öldürmeye hele bir din adamıysa %100 ölüm. Can tatlı tabii. O da yani Mekke döneminde olduğu gibi herhalde alttan alta hatta bunu kaste yapanlar da var. Geçen yine okumuştum bir yerlerde Güney Afrika'da bir papaz Müslüman oluyor. 6 ay kadar Kur'an-ı Kerim ayetlerinden vaaz ediyor.
Hmm.
Ve testis konusuna hiç girmiyor. Bunlar oluyor yani. Hiç böyle ummadığın taş baş yarabilir. Yani her gördüğünü Hızır, her gördüğümüzü Veli bilelim biz. Bundan bir mahsur yok. Aldanmayalım ayrı konu.
Hı
hı. Aptal olmaya gerek yok
yine
ama.
Yine ölçülerimiz olsun ama.
Ölçülerimiz var tabii. Hı. Adam şimdi bize aleni haram işliyor. Başörtüsü teferruattır diyor şimdi. Efendim İslam hizmet etmek için içki içebilirsiniz bilmem ne yapabilirsiniz. Böyle değil yani. Ama bakıyoruz ki zahiren Müslümanlara bir zararı yok. güzel de bir ahlakı var. İnşallah ümit ederiz ki belki hidayeti bulmuştur diyelim. Tabii yine hidayeti bulması için gidip tebliğ edelim ayrı konu, ama böyle çok acımasız, hani bazen böyle siyasi İslamcılar var ya, hani bu daha iş maiş diyorlar şimdi.
Evet.
Adam bırak yani gayrimüslimleri, Müslümanlara karşı böyle kin nefret dolu. Bomba sarıp camide patlattığı zaman ben direkt cennete gittim diye düşünüyorum. Niye? Camide namaz kılan kafirler bak şimdi. Öldürdüm diyor. Haşa yahu. Camide kafir niye namaz kılsın arkadaş? Camiye gelmek cesaret işi bugün. Ancak samimi Müslümanın yapabildiği bir iş. Bunu yaptığı zaman ben işte cennete gideceğim diyor yani. Bak, görüyorsunuz değil mi? Kin ve nefret nereye getiriyor insanı? Evet. Önce bu kafirlere başlıyor. Batılı diyor, bilmem Amerikalı diyor falan filan. Zamanla hızını alamıyor. İşte Müslümanlara yöneliyor o kin ve nefret.
Evet.
Bizde bir söz var, güzel bir söz. Kini olanın dini olmaz. Müslüman kindar olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığımızda ancak ayetlerle Ebu Cehil gibi böyle müseccel din düşmanı kafirler dışında hiç kimseye kin nefret yok hayatında.
Evet.
Bilal Habeşi dahil her kim giderse gelsin hepsini affetmiş. Gönlüne, bağrına basmış. Evet. Bir peygamberin ümmetiyiz.
Evet. İyilik olarak görülen hususların da sol taraftaki melekçe yazılmasının daha uygun olduğu düşünülmektedir. Sol tarafındaki
yani,
meleğin...
Yani buyurun. İyilik yaptık. Onun sağ taraftaki melek değil de sol taraftaki melek, ya bu adam zekat verdi, sadaka verdi. İşte kurban kesti ama niyeti o değildi. Şeklinde onun yazmasından korkmak diyelim biz ona, hani öyle düşünelim.
Evet.
Aman Allah'ım ne olur şu yaptığım iyiliği soldaki melek yazmasın ya Rabbi. Tamam ben bir iyilik yaptığımı düşünüyorum ama kendimce bir iyilik yaptım. Hani güzel bir şimdi kısa anlatayım da, herhalde Mesnevi'de okumuştum bunu.
Buyurun hocam.
Padişahın birisi cumaya giriyor. Etrafında askerleri böyle falan, korumaları diyelim. Bir derviş baba da yazık. Abdest falan alacak işte, camiye girecek cuma namazına. Kafasını bir sopa yiyor kütlek. Tabii kendine gelemiyor adamcağız. Ayılıyor, ne oldu bana? Kim vurdu falan? Diyorlar derviş baba, yani sen öyle kendini padişahın konvoyuna yaklaştırırsan olacağı buydu. Korumalar seni ittiler, kafana bir de sopa vurdular. Ya bu adam nereye gidiyor falan diyor. Cumaya geliyordu diyorlar. Allah'ım diyor, bu adamın hayrı böyleyse, bu padişah yani cumaya gitmek için aklınca hayır yaparken ben gibi garip bir sufinin kafasına sopayı dittirdi. Acaba diyor bunun şerri nasıl, merak ediyorum. Hayrı böyleyse şerri nasıl? Şimdi bazen biz hayırlı bir amel yaparız da bilmeden kaç kişi incitiriz. Yani bir yerde işte böyle efendim göstererek bir para veririz. Veremeyen Müslümanlar belki ezilir. Belki namaz kılıyoruz diye böbürleniriz. Başkasını, bu konuda çok hadis-i şerifler de var biliyorsunuz. Onlara girmeyelim şimdi. O yüzden insan her zaman yani yaptığı ibadetlere çok güvenmemeli. E hocam niye güveneceğiz? Allah'ın rahmetine güveneceğiz. Ya eyvallah. Rabbim ben yaptım, amel gönderdim ama hiç sana layık değil bunlar. Olsa olsa senin rahmetin beni kurtarır. Senin affın, senin yani yüceliğin beni kurtarır. Yoksa benim yaptığım ibadetler nedir ki? Şeklinde bir düşünceyle yaparsak inşallah Allah-u Teala belki o zaman bizim ibadetlerimize, amellerimize daha çok kıymet verir. Yoksa hani amcanın birisi hacca gidiyor Sami'cim. Havalimanına varıyor, köyden gitmiş, hiç görmemiş. Kapılar otomatik açılmış. Allah Allah diyor. Kapılar beni görünce açıldı. Yürüyen merdivene varıyor, merdiven yürümeye başlıyor. Lavaboya gidiyor, ışıklar yanıyor otomatik. Ya diyor ben ne mübarek adamım. En son hacca varınca ey Kabe diyor. Yüzün bir hacı yüzü gör diyor. Gerçek hacı nasıl bak bana bak diyor. Hani böyle kendimizi kandırmayalım inşallah.
İnşallah hocam diyelim. Hocam mektup sağ taraftaki meleğin kitabının boş olduğu, sol taraftaki meleğin kitabının ise dolu olduğunu bilmektedir.
Yani iyi amellerimiz yazan sağ taraftaki melek boş, kötü amellerimiz yazan sol taraftaki meleğin kitabı ise dolu. Bunu düşünmekte bir mahsur yok. Tersini düşünürsek aldanırız değil mi?
Evet.
Dese ki bir insan, kardeşim pür bak Müslümanım ya. Bazen böyle gafil insanlar söylerler biliyor musun? Ya benim kimseye karışmam, namazımı kılarım, işte Ramazan orucumu tutarım, iyi kötü zekatımı da veririm falan. Böyle insanlar bazen kendilerini şeye sokarlar. Hani tavus kuşu gibi görürler falan veya işte o boyacı küpüne düşen tilki gibi, Mesnevi hikayesidir. Var mı benden daha parlak, daha büyük aslan, kaplan gibi.
Evet.
Bu çok tehlikeli. Yani benim günahım yok kardeşim, benim ne günahım var ki? Hatta bugün maalesef onu da söyleyeyim. İnsanlar günah işlediği halde bir de günahlarını kabul etmiyorlar. O daha da tehlikeli. Hani bazen bazı gafil, ucuba düşmüş Müslüman kardeşlerimiz, hacca gittim, zekat verdim falan, var mı benden daha iyisi? Var mı benden daha güzeli? Diye böyle ucupla sağdan sonra bakındığı gibi. Hele bir de bazıları, kardeşim dans etmişim, ne günahı var? Ya kardeşim, faiz aldımsa, yani gittim bankaya verdim, alan memnun, veren memnun, bir kimseye biz haksızlık mı yaptık ya? Diye böyle maalesef işlediği haramı da güzel gösterenler var ki onlarınki imanı da tehlikeye giriyor Allah göstermesin.
Evet.
Ucuba düşenler hiç olmazsa, yani teşvik etmek için söylemiyorum da, hayırlı amelin hayırlı olduğunu biliyor, ona aldanıyor. Bir de haramı bile bile helal gösterenler var ki o daha da tehlikeli bir durum.
Evet. Allah'ın rahmetinden başka bir ümidi, mağfiretinden başka bir dayanağı yoktur.
Aa, işte burada oldu. Hı-hı. Yani özellikle diyor sufiler, insanların tasavvufa girdiği ilk dönemlerde havf makamında olması daha iyidir. Korkusunun çok olması. Hayatın bittiği son dönemlerde ise böyle biraz daha artık ümit tarafı. Allah'ın rahmetine ümidimizi bağlayacağız. Hı hı. Şimdi bu da çok önemli. Tasavvuf demek esasında denge demek. İmam Gazali öyle anlatıyor. Başlangıçta ümit var ise bir insan hiç amel işlemez. Allah kerim canım, ne gerek var yani, öyle yorulacaksın sıcaklarda, soğuklarda. Allah'ım bizim namazımıza ihtiyacım var, benim zekatım Allah aşkına. Yani işte oldu kadar olsun dersek aldanırız. Ama son zamanda da her türlü hayırlı ameli çokça yapmakla beraber, ya Rabbi tek ümidim senin rahmetin demek lazım. İşte bunu bize bunu öğretiyor İmam Rabbani Hazretleri.
Evet. Bir duala devam etmiş mektuba. Allah'ım mağfiretin günahlarından daha geniştir. Rahmetin amelimden daha çok ümit vericidir. Duası halini tam olarak ifade etmektedir.
Bir hadiste demiş. Geçiyor bu.
Evet.
Bir zat 400 sene ibadet etmiş Rabbine. Abid, Beni İsrail'den. Demiş ki Allahü Teala, ey kulum, seni demiş amellerine mi yargılayayım, tartayım, yani ölçüp biçeyim senin manevi halin, yoksa benim merhametin affımla mı? Demiş ki Abid, ya Rabbi 400 sene bir adada hiç harama bakmadan, hiç gaflete dalmadan hep ibadetle meşgul oldum. Ben demiş ibadetlerimle tart. Olur kulum demiş. O mizanın bir efendim kefesine sana verdiğim demiş göz nimetini koyuyorum. O göz nimeti ne bir nimet. Aman Allah'ım. Ya. Diğer tarafına bütün 400 yıllık amellerini, 400 yıllık amel Yüce Rabbimizin verdiği bir göz nimetine eşit değil. Daha ne nimetler var üzerimizde değil mi?
Ya.
Hepsini tartsak. Demiş aman ya Rabbi demiş. Aman ya Rabbi hata yaptım. Ne olur demiş. Benim merhametimle tart. O yüzden yani bu şekilde düşünmek daha makul. Daha tasavvuf uygun.
Evet.
Evet buyurun.
Hayret edilecek taraf, kemal ve tekmil mertebelerinden bir yandan devamlı surette rahmani akışlar, ilahi feyizler gelirken, diğer yandan da bu akışlar yukarıda anılan eksikliği görmeyi pekiştirmekte, amel defterine kaydedilmiş olan ayıpları, müşahedeyi güçlendirmekte.
Tabii insan büyüdükçe, yaşlandıkça hatasını daha çok görür. Hı hı. Şimdi bir çocuk hatasını görür mü? 5 yaşındaki çocuk aleni büyük hata işlese yine de kabullenmez. Kardeşim yaptı der. Arkadaşım döktü der. Değil mi? Ben yaptım demez. Aynen bunun gibi. Manevi gelişim de böyle. İnsan manen geliştikçe, mesela git bir orta yaşlı bir insana, büyük bir suç işlemiştir, hapse düşmüştür. Toplum beni bu hale getirdi der. Anam babam beni bu hale getirdi. Patronum işte işçiyse beni bu hale getirdi der. Hatta kader kurbanı falan da çok acı bunlar. Kader kurbanı diye bir şey yok. Herkes kendi yaptığının kurbanı.
Evet.
Kader kimseyi kurban etmez. Biz isteriz, Allah da yazar. Yani adam ben falancıyı bankayı soyacağım der, soyar. Sonra kaderin kurbanı oldum ya kardeşim. Kimse sana zorla git bankayı soy demedi ki. Git evet. Kızdığın zaman falancayı öldür demedi ki. Bilmem ne günahın işte demedi ki sana kimse. Önce işiyorsun. Sonra ne güzel faturayı kime kesiyorsun? Allah'a kesiyorsun haşa. Ya Rabbi sen benim kaderimi böyle yaptın. Onlar ben senin yüzünden böyle oldum. Şeytanın dediği gibi me'avvayteni. Ey Allah'ım sen beni sapıttırdın diyor değil mi şeytan bile?
Evet.
Ben saptım. Ben şunu yaptım demiyor. O yüzden yani hata ve günahı insan manen yükseldikçe daha çok sahiplenir. Bir Müslümanla bakarsın samimi Müslüman sabaha kadar ağlar. Niye? Başkası günah işler. Der ki onunla benim payım var. Ya senin ne payın var kardeşim? Sen ne yaptın ki? Der ben ona tebliğ yapsaydım. Ben komşuma sahip çıksaydım. Ben akrabama sahip çıksaydım. Ben memleketime sahip çıksaydım. Onlar böyle olmazdı. Peki bunun Kur'an'da örneği var mı? peygamberimizin hayatında örneği var mı? Hem de peygamberimizin hayatında buna en büyük örnek ayet ile sabit. Kehf suresinde estağfirullah. فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَ. Ey peygamberim, onlar iman etmedi diye neredeyse üzüntünden kendini helak ede yazdın. Ey peygamberim, böyle yapma.
Evet.
Kendini helak etme. Şimdi yani peygamberimiz en harika, en güzel İslami hayatı yaşamış. Bir kere yalan söylememiş hayatında. Muhammedül Emin. Herkese iyilik yapmış. Hatice validemizin işte o fakire verirsin, akrabayı korursun. Bunlar malum. Buna rağmen tebliğ yapıyor ve insanlar inanmıyor, cehenneme gidecek diye üzüntüsü neredeyse helak olacak, ölüp kalacak. Ey Resulüm diyor, bu kadar kendini paralama. Tamam, senin vazifen tebliğ.
Hı hı.
Şimdi bakıyorsunuz en üstteki, yani fahri kainat diyoruz değil mi? Bu kainatın fahri. Bu kainatın en yüksek insanı başkaları iman etmiyor diye üzülüyor. Alttaki gafil Müslüman da bana ne canım, beni zorlamasalardı ben adam öldürmezdim. Ben soygunculuk yapmazdım. Ben aç kaldım falan filan, yani böyle bir sürü bahane uydurup kendisini temize çıkarıyor. Demek ki peygambere benzedikçe kendimize o peygamberimizin başkalarının iman etmemesine bir suçu yok. Hatta veda hutbesinde şahit olun ey ümmetim, tebliğ ettin mi ettin diye ümmet şahitlik yapıyor. O ayrı, evet, konu. Ama kendi iç aleminde Peygamber Efendimiz her kafirin, her inanmayanın acısını yaşıyor. Keşke buna iman etseydi diyor. Keşke ben hani bunlara ulaşabilseydim diyor. O zaman bizim örneğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse biz onun gibi olmalıyız. Kendimizi temize çıkarmak yerine acaba başkalarının işlediği haramlarda, günahlarda benim payım var mı? Bugün mesela ülkemize baktığımızda yangın yeri.
Evet.
Yani bütün düğünlerimiz neredeyse istisnasız. Artık haramlar, maramlar, tatil ve düğünlerde hiç gündeme gelmiyor. Yani israf, ihtilat, açıklık, saçıklık almış başını gitmiş. O kadar gitmiş ki neredeyse bugün insanlığımız, insanımız, bütün dünya insanlığı gibi yeni bir put geliştirdik. Bu put eğlence putu. Yani biz bu dünyaya hani Allah-u Teala ben sizi kulluk yapsın diye yarattım diyor ya Rabbimiz. Hı hı. Ya Rabbi diyoruz, biz kulluk yapmak değil de eğlenmek için geldik bu dünyaya. Gençlerimiz internette oynasın. Orta yaşlarımız düğünlerde oynasın. Hep eğlenelim, hep eğlenelim, hep eğlenelim. Akşam komedi filmine bakalım, stand-up'lara bakalım. Gündüz bilmem film seyredelim. Hafta sonu sinemaya, bilmem uzun tatillerde deniz kenarına gidelim. Eğlence, eğlence. Hep arabamızda müzik dinleyelim. Ya diyorum, şöyle bir İstanbul'da bir mağazaya gireyim de müzik olmasın. Evet. Herkes kendini eksik hissediyor. Niye eksikliği var? Müzik dinlemedik. Vaktimiz israf oldu haşa. Ya mümin için israf, bir vaktin zikirle geçmiyorsa ona üzül değil mi?
Eyvallah.
Şimdiki insan da ya bu yaz bir yere gidemedik diyor. Yani belki köyü yemyeşil, belki bulunduğu ilçe. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat geliyor, diyor ki ya Resulallah, benim şükredecek bir şeyim yok. Gölgesinde oturduğun ağacın da mı yok diyor. İlla ki bir etrafımızda bir parkta, bahçede ağaç var ya, o da bizim için büyük şükür icabını gerektiriyor ama eğlence kültürü hakim olduğu için insanlar bugün mutsuz. Düğünümde çok eğlenemedim diyor. 40 sene onu unutamıyor adam. Düğünümde işte şöyle böyle bir eğlence işesi yapamadım diye.
Evet.
Ya ben şimdi üzülüyorum. Özellikle düğün kültürlerinde. Bütün o gelinlerimiz artık böyle şey sanatçısı gibi oldu. Onlara ne diyorlar? Manken falan, hani böyle pozlar verir, resimler çekilir. Nereden biliyorsun hocam? Ya hafta sonu pikniğe gidiyoruz herhangi bir dağın tepesine. Bakıyorsun ki böyle fotoğrafçılar ellerinde şemsiyeler, salıncaklar, inanın. Evvelden bu mankenler bile bu kadar poz ve şey vermezdi. El alemin ortasında. Sen pikniğe gelmişsin çoluğunla çocuğunla. Hadi bakalım yanak yana resim çektir. Hadi bakalım şu çimenlere bir uzan. Rezilce şeyler. Eğlenceyi putlaştırdık. Biz yani şimdi o büyük peygamber efendimiz gibi, büyük sahabe gibi insanların gönlüne ulaşamadık diye üzülmüyoruz. Eğlenemedik. Hafta sonu yemeğe gidemedik. Ne bileyim, hafta sonu veya yaz tatilinde bir şey yapamadık. Boşa geçti ömrümüz. Haşa. Allah bize akıl fikir versin, izan versin. Eskilerin tabiriyle de. Niye üzüleceğimizi de bir tekrar gündemimize getirelim inşallah.
İnşallah hocam. Allah razı olsun. Aynı zaman diliminde hem velayet kemalatı ile parlamakta hem de eksikliğini ve yetersizliğini görmekle vasıflanmaktadır.
Yani velayet insanda parladıkça hatasını görür insan. Kusurunu görür. Ulaşamadığı müminleri görür. Ayağına diken batan mazlumları görür bütün dünyada. Belki hani hakikaten faydan olmayacaktır. Endonezya'daki bir Müslüman. Ulaşamazsın belki ama en azından acısını hissedersin. Ebu Hasan Arakan'ın dediği gibi bir diyor Müslümanın ayağına diken Türkistan'ın ta Buhara'ya kadar. Şunun ismini unuttum hangi bölgeye kadar ama dünyanın herhangi bir köşesinde bir Müslüman ayağına diken bassa o diken önce benim gönlüme batar diyor. Evet. Mevlana Hazretleri ben biliyorum ki diyor bu dünyada ısınamayan Müslümanlar var. Bütün Müslümanlar ısınamadıkça ey Mevlana senin diyor ısınma hakkın yok. Bunu bana kim öğretti diyor? Üstadım Şems-i Tebrizi. Bak şimdi merhamete bak. Tabi bu hüzünler güzel hüzünler. Yani bizim gibi gafil hüzünler değil. İyi yemek yiyemedim, iyi gezemedim, iyi arabaya binemedim. Şimdi insanın hüznü ne? Şöyle bir sohbet edelim etrafındaki insanlara. Ya hocam sorum arabam işte bilmem 2000 model.
Doluda
evet,
zarar gördüm.
Ya hocam mesela. İşte yani daire değil, villamız yok. Bütün hüzünler, kederler şöyle toplumu dinleyin Allah aşkına. 7'sinden 70 herkesin bir derdi var. Herkesin derdi şu, daha iyi tüketemedik, daha iyi yiyemedik, daha iyi gezemedik. Bir dert mi Allah aşkına ya? Allah seni kul olsun diye göndermiş bu dünyaya. Yani inşallah bu mektup bize bir ders verir de hüzünlerimizi, üzüntülerimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi her dert tek derde inecek. Allah derdi. Eyvallah. Ona indiği zaman onu da söyleyeyim bu dünyada hiçbir dert ve tasada kalmaz.
Evet.
Yani Allah'tan korkan, Allah için hüzünlenen bir insan da dünya için hüzünlenmez, dünya için üzülmez. O insan Mevlana Hazretleri ben dün okudum bir yerde. Ey evlat diyor sen şimdi duygularının diyor kuşatması altında üzgünsün. Ama diyor uyuyunca ne olur? Duygulardan kurtulursun. Hatta başka yerde İmam Rabbani aynı şeyi söylüyor. Bir köle uyuduğu zaman rüyasında kendini köle görmez. Kendisini padişah bile görebilir. Artık kölelik bitmiştir. Uyuduğu zaman padişah olan köle eşittir. Hatta köle çok daha iyi konumda olabilir. Padişah kabus görür, rüyasında savaş kaybeder, esir olur. Köle zaten en altta toplumun. Daha kötüsü olmadığı için dünyevi standartlarda. Belki kendisini ağa paşa görür, konak sahibi görür. Rüyasında belki ziyafetler çekilir de gülüyor olabilir yani. O yüzden hani bu şey düşünce tarzını korumakta fayda var. Sorumluluk şeyini efendime söyleyeyim. Kaygılarımız nerede olacak? Oturup tekrar değerlendirelim. Bugün evet. En büyük psikologların uğraştığı şey kaygı. Ne kaygısı? Yani Allah alem bu dahi iman zayıflığının işte kaynaklanıyor olabilir. Rızık kaygısı bir kere. Bütün Türk toplumu hepimiz koşturuyoruz. Aman çocuklarımız en iyi TEOK diyorlar şimdi. TEOK. Bilmem üniversitemizden en puanı. Niye? Aç kalırız yoksa. Ya niye aç kalalım ki? Atalarımız yani aç kaldı mı? Eskiden Hazretleri buyuruyor ki evladım diyor yani hiç aç kaldı mı hayatında? Hiç aç kalmadı. Niye yani Allah hakkında suizanda bulunuyorsun? Ananın karnına aç kaldın mı? Kalmadın. Bebektin aç kaldın mı? Bütün toplum peşinde koştu. Zorlasan yemek yedireceğiz diye.
Evet.
Şimdi niye aç kalasın? İşte iman zayıflığı. Kaygılarımız hep yanlış yerde. Maalesef inşallah İmam Rabbani Hazretleri bize bu mektubuyla biraz yola getirsin bizi.
İnşallah. Yukarı çıktıkça ve yükseldikçe kendisini aşağıda görmekte, hatta yükselmesi ve yukarılara çıkışı, inişi ve alçaldığını görmesine sebep olmaktadır.
Şimdi şöyle diyelim bir toplumda, mesela Türkiye'de bakalım şimdi, bir insanın madden güçlendikçe kaygısı artıyor. Mesela şöyle bir şey görebiliyor muyuz? İstisnala kaydı bozmaz. Şimdi camilere gittiğimizde mesela atıyorum, bir adamın şoförü de var. Dünyevi işleri çok güzel. Ondan daha çok gelmesi gerekmiyor mu camiye? Onun için diyor ki park sıkıntısı yok. Hani meşgul bir yerde şoförü bekler nasılsa. Değil, tam tersine. Özel şoför olan çoğu insanlar eğlence merkezlerinde.
Maalesef.
Camiye gelmiyor. Şimdi maddi olarak yükseldikçe dünyevi kaygılar veya iş toplantılarında bütün o özel arabalar falanca borsanın bilmem neresinde filanca bankanın önünde orada geziyor. Niye? Allah-u Teala bize izan versin. Yani insanın maddi olarak refaha kavuştukça daha çok madde onları yutuyor, içine çekiyor. Tam tersine adam maddi olarak en altta bakıyorsun ön safta o adam var. Adam dünyevi kaygısı yok. Halbuki adamcağızın işi yok, gücü yok, doğru dürüst. Hani Musa Efendi Hazretleri bir yere cami yaptırmış. O camiyle ilgilenen zata sormuş, nasıl cemaat demiş. Hani cami yaptırdık, gelen giden var mı, doluyor mu? Değil mi? Cami yaptırmak kolay da içini doldurmak zor. Bugün öyle yani.
Evet.
Demiş efendim, valla demiş işte kapıcı mapıcı demiş falan böyle. Faytoncu işte, ne bileyim arabacı, yani gariban tipler. Musa Efendi acayip güzel bir cevap vermiş. Evladım demiş, öbür tarafta belli olacak kimin kapıcı, kimin efendi oldu.
Ya.
Bu dünyada işler farklı. Bu dünyada efendi diyorsun. Yine Mesnevi'den çok güzel bir şeyi var.
Buyurun hocam.
Bir efendinin zengin, âlâ iş ve âlâ iş içinde bir kölesi varmış. Köle tam çok muttakiymiş. Demiş ki efendim, bana senden bir şey rica ediyorum. Ezan okunun, bana müsaade et. Ben camide namazımı kılayım. Senin her işini yaparım. Olur evlat demiş. Sen benim her işimi yap da ben seni beklerim. İkisi bugün bir işe giderlerken yolda ezan okunuyor. Hemen köle, efendi diyor bana müsaade, ben camiye gireyim. Gir evlat, hadi gir namazını çabuk kıl, çıkar gidersin. O arada belki de o efendi orada bir kafede kahve içiyor, sigara içiyor falan, keyfine bakıyor 3-5 dakika. Hani mola da olsun.
Hı hı.
Ama bir türlü çıkmıyor dışarıya köle. Cemaat dağılmış, hala içeride. Gelip caminin ya kapısını tıklatıyor ya camını tıklatıyor. Ya gelsene dışarıya. Seni tutan ne? Kölenin öyle güzel bir cevabı var ki. Efendi diyor, seni içeri bırakmayan beni de dışarı bırakmıyor.
Ya.
Ya ben namaz kılıyorum. Sen de efendisin de tamam anladık da gel senin abdestini al, iki rekat sen de namaz kıl. Ne olur yani. O kadar mı dinden, imandan uzaksın? Seni diyor içeri bırakmayan güç beni dışarı bırakmıyor.
Evet.
Tabii anlarsa efendi, anlamaz da o psikolojide. Ona bir ders veriyor yani. Sen niye içeri gelmiyorsun? Ha benim niye dışarıya çıkmadığımı sormak ahmaklık. Çünkü cami Müslüman için cennettir, cennet bahçesidir.
Evet.
Zikir meclisleri cennet bahçesi diye hadiste geçiyor. Cami bir mümin için en huzurlu, en mutlu yerdir. Ya hocam bana öyle gelmiyor. Vallahi bana çok öyle gelmiyor. Niye? Çünkü imanımızda, yaşantımızda sıkıntı olduğu için.
Evet.
Mümin camiye girdiği zaman hadiste geçtiği üzere, hadis şöyle, denizdeki balık gibidir. Münafık camiye girdiği zaman da münafıklığın derecesi var yani.
Hı hı.
İmani manada söylemiyorum bunu. İmani manada gelse de fayda etmez de, o da kafese girmiş kuş gibidir.
Hı.
Kafese giren kuş ne yapar?
Bir an önce çıkıyor.
Böyle bütün kafesi dolanışı durur. Şuradan bir delik, ufak bir şey bulsam da boşluk, uçup kaçsam ister değil mi?
Hı hı.
Şimdi camiye giriyoruz hakikaten. Caminin en arka safı böyle adım atacak yer yok. Öne gittikçe cami seyrediyor. Allah'ın hikmeti cuma günleri bile. Yani caminin önü boş. Arkalar niye? Esselamu aleyküm ve rahmetullah der demez. Bütün cemaat yani en azından arka duranlar kaçayım istiyor. Halbuki ne gerek var? Ama bir maça gittiğimiz zaman, bir tiyatroya gittiğimiz zaman ne oluyor? Öndeki biletler daha pahalı değil mi? En pahalı biletler en öndekiler.
Evet.
Çünkü adam iyi görmek istiyor. İşte Allah selamet versin. Rabbimiz bu gafletlerimizi affeylesin de Rabbimize layık kullanalım. Allah razı olsun. İmam Rabbani bize çok böyle değişik nefsin ayıplarına, hatalarına keşfetme konusunda güzel bir mektupla bizi uyarmış oldu.
Peki hocam, Allah razı olsun. Mektuba devam edeceğiz. Bu güzel uyarıları da sizden de dinlemiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgilendirmelerinizden dolayı. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programının burada sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın efendim.